Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 23. ayrım. Marla, bahar ve yaz tomurcuklarıyla dolu çiçek tarhlarını, ağaçların arasında öylesine akıllıca ve doğal bir şekilde dağıtmıştı ki, yerden fışkıran renkler hiç insan eli değmemiş gibi vahşi ve muhteşem görünüyordu. Geniş bir verandayla çevrilmiş iki katlı, sedir ağacından yapılmış evin çevresindeki uzamayan kaya teresi, sarı çuha, sallanan küpe, hezaren çiçekleri ve yeni çiçek açmakta olan adaçayı ekilmiş çiçek tarhları biraz daha düzenliydi. Yıllanmış ve mevsimlik bitkiler coşkuyla fışkırırken, diğerleri açmak için kendi mevsimlerinin gelmesini bekliyorlardı. Tate, cip boğaza bakan genişletilmiş bir açıklığa döndüğünde, başını kaldırarak, "Daha çiçekleri yetiştirmeye başlamışsın," dedi. "Bu benim yeni projem. Burada o kadar gölgedeyiz ki, çok seçici olmak zorundayım. Ayrıca, arkada, mutfağın yanında kokulu bitkiler yetiştirdiğim tarhları da görmelisin. Her şey muhteşem görünüyor." Tate cipten çıktı ve eve baktı. "Ve öyle sessiz ki," dedi hafifçe. "Yalnızca su, kuşlar ve çamların arasından esen Meltem. Buradan nasıl ayrılabildiğinizi anlamıyorum. Küçük gezilerimizden her dönüşte burayı daha çok seviyoruz." Ray bavulları yüklendi. "Emeklilik için harika bir yer." Karısına göz kırptı. "Büyümek için hazır olduğumuzda." Tate, "Öyle bir gün gelecek mi?" dedi. Orada olmaktan hayal ettiğinin de ötesinde zevk alıyordu. Eve giden yolda hafif bir meyille döşenmiş taşlar üzerinde yürümeye başlamıştı. "Sanırım örgü örmeye ya da bingo oynamaya sizden çok daha önce hazır olacağım. Siz ikiniz," arka kapıda durdu. Tahiti'ye yaptığı bir geziden babası için almış olduğu renkli hamak güneşin altında her zamanki yerinde asılıydı. Ama içi doluydu. "Konuğumuz mu var?" "Hayır, konuk değil, eski arkadaşlar." Marla tel kapıyı açtı. "Dün gece gün batımından hemen önce geldiler." "Yorgun yolcular doldurdu burayı, değil mi Ray?" "Bir ev dolusu." Tate bir yığın siyah saçtan biraz daha fazlasını seçebiliyordu. Sanki bronzlaşmış, kaslı bir vücut. Bu midesine ard arda kramp girmesine yetti. Ses tonunun doğallığını bozmamaya çalışarak, dikkatle, "Hangi eski arkadaşlar?" diye sordu. "Buck ve Matthew Lasseter." Marla mutfağa girmişti bile. Öğle yemeği için ısıtmakta olduğu istiridye çorbasını kontrol ediyordu. Bir de tayfaları Larue var. "İlginç bir tip değil mi Ray?" "Tam isabet." Ray gülümsemeye devam ediyordu. Eski ortaklığın yenilenmesine kızının karşı çıktığını Marla'ya anlatma fırsatı olmamıştı. "Onu çok seveceksin Tate. Şimdi eşyalarını odana bırakmaya gidiyorum," dedi ve hemen kaçtı. "Bak nerede?" diye sordu Tate annesine. Mutfağa girmiş olduğu halde pencereden görünen hamaktan gözünü ayıramıyordu. "O buralarda bir yerdedir." Çorbanın tadına baktı, başıyla onayladı. "Onu son gördüğümüzden çok daha iyi görünüyor." "İçiyor mu?" "Hayır, buraya geldiğinden beri bir yudum bile içmedi." "Otur tatlım, hadi sana bir kase çorba vereyim." "Henüz değil." Tate omuzlarını kastı. "Sanırım dışarı çıkıp tanışıklık yenileyeceğim." "Güzel, Matthew'ye yemeğin hazır olduğunu sen söyle." "Tamam." Ona bundan çok daha fazlasını söylemeye niyetliydi. Kum ve yumuşak çim ayak seslerini belli etmiyordu. Gerçi bir caz orkestrasıyla da gitmiş olsa onun kıpırdamayacağından emindi. Güneş ışığı yandan üzerine düşüyordu. "Çok güzel," diye düşündü öfkeyle. Çok yakışıklıydı. Ne kadar kızarsa kızsın, ne kadar küçük görürse görsün, bu inkar edilemezdi. Saçları birbirine karışmıştı ve anlaşılan bir süredir berber eli değmemişti. Uykuda ifadesi huzurlu, o muhteşem ağzı yumuşaktı. Yüzü 8 yıl önce olduğundan biraz daha kemikli gibi diye düşündü. Yanakları daha çukur görünüyordu. Bu onu çok daha seksi yapıyordu. Yırtık bir blücin ve soluk bir tişört içinde, granit kadar sert görünen bedeni ince ve kaslıydı. Uzun uzun seyretti. Herhangi bir laboratuvar deneyindeki gibi tepkilerini büyük bir titizlikle gözden geçirdi. Onu ilk gördüğünde yüreği hoplamıştı belki. Ama bir kadın şaşırtıcı bir hayvanla karşılaştığında doğal da bu. Bu tek iç titremesinden sonra onu kendi hamağında kestirirken bulmaktan kaynaklanan öfke ve o pek iyi bildiği hiddet dışında başka hiçbir şey hissetmediğini fark ederek şükretti. "Hey, Lasseter, seni serseri!" Matthew kıpırdamadı. Göğsü ritmik olarak inip kalkmaya devam ediyordu. Tate yüzünde muzip bir gülümsemeyle ayaklarını iyice yere basıp hamağın yan tarafını sıkıca kavradı. Tüm gücüyle havaya kaldırdı. Matthew düşerken yarı yolda uyandı. Hızla kendisine doğru yaklaşan yeri gördü birden. Kendini korumak için içgüdüyle ellerini uzattı. Yere düşünce homurdandı. Bir deve dikeninin dikeni baş parmağına batınca küfretti. Sersemlemişti. Nerede olduğunu hatırlamak için başını silkti. Saçlarını geriye atarak yerde oturur duruma gelene kadar doğruldu. İlk gördüğü şey iyice eskimiş, kullanışlı yürüyüş botları içindeki ufak, ince ayaklardı. Sonra bacaklar izledi bunu. Esaslı bir şekilde. Uzun, dişi ve dar siyah pantolon içinde son derece biçimliydi. Başka şartlarda uzun bir süre onları mutluluk içinde seyredebilirdi. Gözünü biraz daha yukarı kaydırarak, kesinlikle bir erkeğe ait olmayan kalçaların üzerine dökülen, arkası uzun, erkeksi, siyah bir gömlekle karşılaştı. Gömleğe güzel bir kıvrım veren dimdik, güzel göğüsler. Sonra o yüz. Bedenindeki sıvılar birden ısınmaya başladı. Değişmişti. Haksızlık bu diye düşündü. İnsanı ağzını sulandıracak kadar muhteşemdi. 20'sinde taze, güzel ve tatlıyken böylesine bir kadına dönüşmüş olması insanın kalbini durduruyordu. Teni fil dişiydi. Yanaklarındaki hafif pembelik dışında saydamdı sanki. Boyasız dudakları dolgun ve şehvetliydi. Kendi ağzının kurumasına neden olan o öfkeli ifadeyle kıvrılmıştı. Saçını uzatmış, o güzelim yüzünü açıkta bırakan bir at kuyruğu halinde arkaya toplanmıştı. Renkli gözlükleri arkasında, gözleri öfke doluydu. Bön bön bakmakta olduğunu fark eden Matthew kendini toparladı. Savunma halinde çenesini kaldırıp gelişi güzel gülümsedi. ''Hey kızıl, görüşmeyeli uzun zaman oldu. Burada ne işin var kahrolası? Ailemi saçma sapan bir işe mi bulaştırmaya çalışıyorsun?'' Matthew hiç umursamaz bir tavırla arkasını bir ağaca yasladı. Dizleri ıslaktı. ''Seni görmek de güzel.'' dedi kuru bir sesle. ''Ters anlamışsın. Bu plan bana değil, Ray'e ait. Ben yalnızca yolculuğa katılıyorum. Daha doğrusu onu yolculuğa çıkarıyorsun.'' Bulantı yükseliyordu. Bunun tümünü yutmak olası değildi. ''Ortaklık 8 yıl önce bozuldu ve öyle de kalacak. Hangi delikten çıktıysan oraya geri dönmeni istiyorum.'' ''Buradaki işleri artık sen mi idare ediyorsun kızıl? Ailemi senden korumak için ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım.'' ''Ray ile Marla'ya asla kötü bir şey yapmadım.'' Bir kaşını kaldırdı. ''Sana da kötü davranmadım o konuda. Üstelik pek çok fırsatım da vardı.'' Tate'in yanaklarına sıcak bastı. Bunun için ondan nefret ediyordu. Matthew'un gözlerini saklayan ve kendi görüntüsünü yine kendisine yansıtan o lanet gözlüklerden nefret ediyordu. ''Artık gözlerinde yıldızlar uçuşan genç bir kız değilim Lassiter. Senin ne olduğunu kesinlikle biliyorum. Sadakat ve sorumluluk duygusu olmayan bir çıkarcısın. Sana ihtiyacımız yok.'' Ray farklı düşünüyor. O yumuşak kalplidir. Çenesini kastı. Ben değilim. Belki parasını bir takım çılgın planlara yatırması için onu kandırmış olabilirsin ancak ben buna bir son vermek için buradayım. Onu kullanamayacaksın. Olayı böyle mi görüyorsun? Onu kullanıyor muyum? Doğuştan kullanıcısın. Bunu yumuşak bir tonda söylemişti. Kendini kontrol edebildiği için memnundu. Ve işler sarpa sarınca gidiyorsun. Kendin denizdeyken, bakı yolu izi belirsiz bir karavan parkında bırakıp gittiğin gibi. Gidip onun durumunu gördüm. Her yanından öfke fışkırarak bir adım daha yaklaştı. Hemen hemen her yıl onu görmeye gittim. Onu içine attığın o domuz ahırını gördüm. Hastaydı ve tek başınaydı. Neredeyse yiyecek hiçbir şeyi yoktu. Senin en son ne zaman orada olduğunu anımsayamadığını, uzakta bir yerlerde daldığını söyledi. Oldukça doğru dedi. Gururunun bıçağıyla dilini kesmeden olanları ona daha farklı bir şekilde anlatabilmesi imkansızdı. Sana ihtiyacı vardı ama sen onu hiçe sayacak kadar kendinle ilgiliydin. Onun içerek kendini öldürmesine seyirci kaldın. Eğer ailem senin bu kadar duygusuz ve soğuk biri olduğunu bilseydi, kıçına tekmeyi basarlardı. Ama sen biliyorsun. Evet ben biliyorum. 8 yıl önce bana gösterecek kadar düşünceli davrandığını da öğrendim. Sana borçlu olduğum tek şey bu Matthew ve bu işten onurunla sıyrılman için sana bir şans tanıyarak ödeyeceğim borcumu. Matthew kollarını kavuşturarak pazarlık yok dedi. Isabella'nın peşinden gideceğim. Öyle veya böyle Tate, ödeyecek kendi borçlarım var. Onları ödemek için ailemi kullanamayacaksın. Topukları üzerinde döndü ve uzaklaştı. Matthew tek başına oturup içindeki duygusal fırtınanın yatışması için kendine biraz zaman tanıdı. Yavaşça hamağa oturdu, sallanmasını önlemek için ayaklarını yere bastı. Onun kendisini neşeli bir gülümsemeyle karşılayıp bağrına basmasını beklemiyordu zaten. Ama böylesine yoğun bir nefret de beklemiyordu. Bununla uğraşmak güç olacaktı. Ancak gerekliydi. Ama işin en berbat yanı bu değildi. Uzun vadede değildi. Onu kafasından silmiş olduğundan o kadar emindi ki. O yıllarca kafasından geçip giden bir düşünceden biraz daha fazla bir yer işgal etmişti yaşamında. Ama şimdi tam bir şoktu bu. Onu kafasından silmiş olmak yerine umutsuzca, aptalca aşık olduğunu fark etmek utanç verici, yıkıcı bir şoktu. Her neyse, Marla yemek teklifini yineleyemeden Tate yanından rüzgar gibi gelip mutfaktan sıcak atmosferli düzensiz salona, sonra merdivenlerden aşağı antreye ve ön kapıdan dışarı çıkmıştı. Nefes almaya ihtiyacı vardı. Kumlu toprak üzerinde boğaza doğru koşarken en azından sinirine hakim olduğunu düşündü. Ona istediği gibi giydirmemişti ama kendi durumunu apaçık ortaya koymuştu. Akşama kadar Matthew Lester'ın toparlanıp gitmesini sağlayacaktı. Tate, dar iskeleye adım atarken tekrar derin bir nefes aldı. New Adventure orada demirli duruyordu. Ailesinin yalnızca 2 yıl önce vaftiz ettiği 12 metrelik gezinti teknesi bir güzellik anıtıydı. Gerçi Tate onunla yalnızca kısa bir gezi yapabilmişti ama teknenin hızlı ve çevik olduğunu biliyordu. Eğer rıhtımın diğer tarafında başka bir tekne olmasaydı, yalnızca öfkesiyle baş başa birkaç dakika geçirmek için çıkacaktı ona belki. Buck, güvertede belirdiğinde kaşlarını çatmış, teknenin alışılmamış hatlarına ve çift gövdeli yapısına bakıyordu. "Selam güzel kız, sana da selam." sırıtarak rıhtıma koştu. "Güverteye çıkmama izin var mı kaptan?" "İzin verilmiştir." Tate, zarafetle tekneye atlarken Buck elini uzatıp yardım etti. İçkinin neden olduğu şişliğin geçtiği ve kötü yemekler sonucu aldığı kiloların bir kısmını vermiş olduğu hemen fark ediliyordu. Rengi düzgün, gözleri berraktı yine. Ona sarıldığında rahatsız edici viski ve ter kokusundan eser yoktu. "Seni görmek güzel," dedi. "Yenilenmiş görünüyorsun." "Elimden geleni yapıyorum." Rahatsızca kımıldandı. "Biliyor musun ne diyorlar? Her seferinde bir gün. Seninle gurur duyuyorum." Yanağını onunkine yasladı. Ancak utandığını sezince geri çekti. "Pekala, bundan söz et." Tekneyi işaret etmek için kollarını açtı. "Ne zamandan beri var bu?" Matthew bunu yola çıkmadan birkaç gün önce tamamladı. Gülümsemesi kayboldu. Kolları iki yanına düştü. "Matthew mu?" "Bunu o inşa etti," dedi Buck. Her hecesi gururla çınlayarak. "Onu tasarladı. Yıllarca fırsat buldukça üzerine çalıştı." "Bu tekneyi kendisi mi tasarlayıp inşa etti?" "Evet, tek başına. Sana etrafı gezdireyim." Onu güvertede baştan kıça kadar gezdirirken, tasarımı, stabilitesi, hızı hakkında bilgi veriyordu. Her birkaç dakikada bir elini sevgiyle bir küpeşte veya donanım üzerinde gezdiriyordu. "Bunun için onu üzdüm," diye kabul etti Buck. "Ancak oğlan benim yanıldığımı ispat etti. Georgia açıklarında bir fırtınaya yakalandık ve bu tekne tam bir hanfendi gibi başa çıktı. Aferin ona." 200 galon taze su taşıma kapasitesi var," diye devam etti. Aşırı sevgi gösteren bir baba gibi övünüyordu. "Ya depolama? Öyle bir şekilde yerleştirmiş ki 60 ayaklık bir teknedeki kadar fazla yer var. Çift motoru var. 145 beygirlik şaft. Kulağa sanki acelesi varmış gibi geliyor," diye mırıldandı. Kumanda kabinine girdiğinde gözleri büyüdü. "Tanrım, bak bu cihazlar!" Şaşkın, inceleyerek etrafı dolaştı. Çizgi ötesi bir sonar, derinlik göstericiler, magnetometre. Kumanda tablosu mükemmel ve çok pahalı navigasyon ekipmanları içeriyordu. Bir telsiz telefon, telsiz yön bulucu, açık deniz hava verileri için bir Nevtex ve onu tümüyle şaşkınlığa düşüren LCD ekranlı bir video grafik cihazı. Oğlan en iyisini istedi. "Evet ama bunların bedelini nasıl ödediğini sormak istedi ancak yanıtın ailesi olacağından korkuyordu. Bunun yerine derin bir nefes aldı ve yanıtı kendi başına bulmaya karar verdi daha sonra. Oldukça iyi bir donanım. Kumanda kabini tam görüş sağlıyordu. Sancak ve iskele tarafından girişi vardı. Şu anda boş olan geniş, düz bir harita masası ve pirinç aksesuarlı cilalı dolaplar vardı. Hatta bir köşede ahşap üzerine kalın minderli bir kanepe yatak bile inşa edilmişti. Sea Devil'dan ne kadar farklı diye düşündü. Gel, kameralara bir göz at. Aksi şeytan, sanırım onlara özel gemi kamerası demeliyim. İki tane var, başlıklı. Orada, aşağıda, böcek gibi rahat uyuyorsun. Ve de mutfak annenin bile gururlanacağı kadar esaslı. Elbette görmek hoşuma gider, bak diye başladı, sancak tarafından çıkarlarken. Matthew ne zamandan beri Isabella'yı aramak için geri dönmeyi planlıyordu? Bilemiyorum. Olasılıkla Margaret'i terk ettiğimizden beri. Bana sorarsan, bu baştan beri beynini yiyordu. Tüm eksiği zaman ve olanaklardı. Olanaklar diye tekrarladı Tate. Öyleyse bir yerden para mı kazandı? Larue'den aldı. Larue mü? Kim? Adımı mı duydum? Tate kamera iskelesi ucunda bir şekil gördü. Aşağı inerken 40 ile 50 yaşları arasında ince, zarif giyimli biri olduğunu seçti. Adam Tate'e aşağı inerken yardım etmek için elini uzatırken sırıtışından altın ışıltısı göz kırpıyordu. Ah matmazel, başımı döndürdünüz diyerek elini dudaklarına götürdü. Bu çelimsiz kanadalıya aldırma Tate, kendini dayanılmaz bir erkek sanıyor. Kadınlara saygı gösteren ve değer veren bir erkek diye düzeltti Larue. Sonunda sizle tanışmak ve böyle bir güzelliğin mütevazi evimizi şereflendirmesi beni büyüledi. Bir göz attığında gördüğü salon, mütevazı olmanın çok ötesindeydi. Üzerinde renkli minderler olan taburelerin durduğu ahşap yemek tezgahı parıldıyordu. Birisi duvarlara, zamanla sararmış haritalar asmıştı. Bir masanın üzerinde bir vazo taze nergis görmek onu şaşırttı. Sanırım Sea Devil'dan sonra bu büyük bir aşama dedi Buck. Sea Devil'dan Mermaid'e, Larue sırıttı. Size çay ikram edebilir miyim matmazel? İçemem. Hala şoktaydı. Teşekkürler. Geri dönmem gerek. Annemle babamla konuşmak zorunda olduğum bir sürü şey var. O evet, bizimle birlikte geliyor olmanız babanızı çok mutlu etti. Bana gelince, böylesine güzel iki hanımın yolculuğa sevimlilik katacağını bilmek bana mutluluk veriyor. Tate yalnızca bir hanım değil dedi bak. Zehir gibi bir dalgıç. Doğuştan bir hazine avcısı ve bir bilim kadınıdır. Birçok yeteneği olan bir kadın diye mırıldandın Larue. Şeref duyuyorum. Tate aptallaşarak ona baktı. Matthew'la aynı gemide miydiniz? Evet, onun yaşamına biraz kültür aşılamaya çalışmak benim için bir görev olmuştu. Bak homurdandı. Boktan aksanın hala düzelmemiş ama. Özür dilerim Tate. Dönmek zorundayım dedi tekrar. Sersemlemişti. Sizi tanıdığıma sevindim Mr. Larue. Yalnızca Larue. Tekrar elini öptü. A biento. Buck omzuyla Larue'ye bir yana itti. Seninle biraz yürüyeyim. Teşekkürler. Tate rıhtıma çıkana kadar bekledi ve sahile doğruldu. Buck, Matthew'nun yıllarca her fırsat bulduğunda bu tekne üzerinde çalıştığını söyledin. Evet, ne zaman ekstra bir zaman veya para bulduysa, bunun üzerinde karar kılana kadar düzinelerle çizim ve taslak yapmış olmalı. Anlıyorum. Böylesine bir hırs ve direnme. Onun hakkındaki düşüncelerinin çok ötesindeydi. Yeter ki, pekala, elini dostça onun koluna koydu. Umarım söylediklerimi ters anlamazsın. Ancak bunların hiçbirinin iyi fikir olduğundan emin değilim. Bizim Ray ve Marla ile ortaklığa geri dönmemizi mi kastediyorsun? Evet, Margaret'i bulmak cidden bir mucizeydi. Bunun ikinci kez tekrarlanma olasılığı çok şüpheli. Önceki hayal kırıklığını üzerimizden atmak hepimiz için uzun bir zaman aldı, biliyorum. Senin ve ailemin tüm bunları yeniden yaşayacağı düşüncesinden nefret ediyorum. Bak, gözlüklerini yerine itmek için duraladı. Ben de bundan mutlu olduğumu söyleyemem. Ne yaptığını fark etmeden, yapay ayağını ovmak için aşağı uzandı. Kötü anılar ve kötü şans yaşadık. Yine de Matthew kararlı. Ben de ona çok şey borçluyum. Bu doğru değil. O sana borçlu. O sana hayatını borçlu. Belki öyleydi. Bak suratını ekşitti. Ama bunu ona ödettim. Babasını kurtarmadım. Yapabilir miydim bilmiyorum. Ancak yapmadım. Asla Van Dyke'ın peşine düşmedim. Bunun ne yararı olurdu onu da bilmiyorum ancak yapmadım. Sonra benim ödeme zamanım geldiğinde bunu bir erkeğin kabul etmesi gerektiği gibi kabul etmedim. Böyle konuşma. Korumak ister gibi koluna girdi. Mükemmel idare ediyorsun. Şimdi birkaç haftadır. Aradan geçen yıllar boyunca yaptıklarım için ne kadar özür dilesem yetmez. Kendimi toparlamaya çalışmadım. Her şeyi oğlanın sırtına yükledim. Suçluluk duygusuyla köle gibi çalıştı. Seni tek başına bıraktı dedi Tate öfkeyle. Senin yanında kalması, sana destek olması gerekirdi. Bana destek olmaktan başka hiçbir şey yapmadı. İhtiyacım olan şeyleri alabilmek için yıllarca nefret ettiği bir işte çalıştı. Aldım, kullandım ve her fırsatta suratına fırlattım. Bundan utanç duyuyorum. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Son kez seni görmeye geldiğimde, sana yalan söyledim. Gözlerini dikmiş, ayaklarına bakıyordu. Kendine olan saygısını yitirmemek için genç kızın sevgisini riske etmek zorunda olduğunun bilincindeydi. Sanki beni fırlatıp atmış, hiç görünmemiş, benim için hiçbir şey yapmamış gibi gösterdim sana. Belki fazla görünmedi ama bunun için onu suçlamak insafsızlık olur. Bana para yolladı. Bana bakmak için elinden geleni yaptı. Bilmiyorum kaç kez beni içkiden kurtarmak için para ödedi. Ama sanıyordum ki, ben öyle düşünmeni istedim. Onun da öyle düşünmesini istedim çünkü herkesin keyfini kaçırdığım zaman sorunlarıma katlanmak benim için daha kolay oluyordu. Matthew yapabildiğinin en iyisini yaptı. İkna olmaktan çok uzak, başını iki yana salladı. Seninle kalmalıydı. Yapması gerekeni yaptı diye Buck ısrar etti ve Tate sarsılması olanaksız aile sadakati karşısında eğildi. Ne olursa olsun bu yeni heves bana çok tehlikeli ve düşüncesizce alınmış bir karar gibi geliyor. Ailemi bundan vazgeçirmek için elimden geleni yapacağım. Umarım anlıyorsundur. Lester'larla yeniden birleşmeye hevesli olmadığın için seni suçlayamam. Yapman gerekeni yap, Tate. Ancak sana şunu söyleyeyim ki, baban yelkenlerini rüzgarla doldurmuş bile. Onun rotasını değiştirmek zorundayım. 23. ayrımın sonu. Sayfa 224. Devamı 24. ayrımda.